Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Kariler'den Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda min ihda al-umam
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 25 Hazar 1399, Hicri Kameri 29 Rebiyusani 1442 ve 15 Aralık 2020 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla yeniden Refah Partisi Batman Milletvekili Sayın Musa Okçu ile Amerika'nın Türkiye'ye karşı yeni yaptırımları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, 2020 yılında Filistin ve Suriye, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırım isimli programların ardından Hazreti Mehdi Aleyhisselam metinde bir şiir dinleyeceksiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başarısız yaptırımların tarih müzesine bırakılmasını istedi. İran Cumhurbaşkanı terörizme karşı nihai zafere kadar Suriye'nin yanındayız açıklamasını yaptı. İran'dan Tunus'a Amerika'nın zalimce yaptırımlarına karşı çıktığından dolayı teşekkür geldi. İran ile Endonezya ilişkilerine vurgu yapıldı. Ve İran'da koronavirüsten son 24 saatte 223 kişi daha yaşamını kaybetti. Şimdi haberler.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani yaptırım gibi yöntemlerle İran İslam Cumhuriyeti'ni dize getirmeye çalışanları bu yanlış ve başarısız yöntemi tarih müzesine bırakmalarını tavsiye etti. Salı günü kabinenin iktisadi koordinasyon ekibiyle düzenlediği oturumda İran İslam Cumhuriyeti'nin iktidarı ve iktisadi gücü iki önemli ve belirleyici gerçek olduğunu işaretle şöyle dedi. Gerçeğe dayatılan iktisadi savaş halkın geçimine ağır zararlar verdi. Ancak bugün İran ekonomisi kısa sürede çökeceğini tahmin eden yaptırımcılar ve savaş şahinleri İran milleti eşit şartlarla olmayan bu iktisadi savaşta daha da güçlü bir şekilde ayakta durduğu bir sırada Beyaz Sarayı terk etmek zorunda kaldıkları gözleniyor. İran milleti Donald Trump'ın İran'a dayattığı yaptırımlara ve baskılara ve iktisadi savaşa karşı sergilediği direnişte tüm dünyaya ve İran düşmanlarına büyük gerçekleri gösterdiğini belirten Ruhani şöyle ekledi. Donald Trump, İran İslam Cumhuriyeti'nin kapasitelerine ve gücünü asla tanıyamadı ve sadece kendi kuruntularına göre hareket etti. Beyaz Saray'ın 2,5 yıldır süren iktisadi savaşın ardından karşılaştığı başarısızlık, Trump'ın uluslararası politikalarında da sergilediği başarısızlıkla beraber başkanlık seçimlerini kaybetmesinin başlıca nedenidir. Ruhani konuşmasında İran'ın yeni gelir için hazırlanan bütçe taslağına işaret ederek şöyle dedi. Yeni gelen bütçe taslağı ülkenin iktisadi kapasiteleri ve uluslararası meydanlarda söz konusu olan gerçeklerin temelinde ve verilerin titizlikle analiz edilmesiyle hazırlandı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran son yıllarda terörle mücadele eden Suriye halkı ve hükümetini desteklemiştir ve nihai zafere kadar bu ülkenin yanında olacaktır, dedi. Cumhurbaşkanı Ruhani, Tahran'daki görevine başlayan Suriye Büyükelçisi Şefik Deyyub'u kabul etti. Suriye Büyükelçisi'nin kabulünde Cumhurbaşkanı Ruhani, İran, Suriye'de istikrar ve barışın tam anlamıyla tesis edilmesi için Astana süreci çerçevesinde diplomatik çalışmalarını sürdürecektir, dedi. Tarih boyunca iki ülkenin stratejik dostane ve yakın ilişkilere sahip olduğunu anlatan Ruhani, İran İslam Cumhuriyeti son yıllarda terörle mücadele eden Suriye halkı ve hükümetini desteklemiştir ve nihai zafere kadar bu ülkenin yanında olacaktır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı, İran'ın Suriyeli mültecilerin evlerine geri dönüşü ve ülkeyi yeniden inşa sürecinde de Suriye'nin yanında olacağını belirtti. Büyükelçi Deyyub görüşme sırasında güven mektubunu Cumhurbaşkanı Ruhani'ye sundu. Deyyub, Suriye son 40 yılda İran İslam Cumhuriyeti ile stratejik ilişkilerde elde ettiği tüm değerli kazanımları korumak istiyor diye konuştu.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran-Tokyo işbirliğinin geliştirilmesini memnuniyetle karşılayarak İran'ın Doğu Asya'da önemli ülkelerden biri olarak Japonya ile ortak işbirliğini güçlendirmek istediğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Japonya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Aikawa Kazutoshi'nin güven mektubunu kabul ettiği görüşmede ortak anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılması ve İran'dan Tokyo'daki mali kaynaklarının serbest bırakılmasının öneminin altını çizerken İran'ın her daim Japonya ile ekonomik ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesini desteklediğini söyledi. Japonya'nın yeni Tahran Büyükelçisi de güven mektubunu teslim ederek Japonya'nın İran ile iki tarafın ilgilendiği alanlarda ortak işbirliğine geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı. Japon Büyükelçi Japonya'nın yeni başbakanının eski başbakan Abe Shinzo'nun İran ile işbirliğini geliştirme hakkındaki yolunu takip etmekte kararlı olduğunu, Tokyo'nun nükleer anlaşmayı desteklediğini ve Tahran'ın yanında durduğunu belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tunus'un Amerika'nın zalimce yaptırımları ve girişimlerine karşı uluslararası arenada Tahran'ı desteklediği için teşekkür etti. Tunus'un yeni Tahran Büyükelçisi Semir El-Massur'un güven mektubunu kabul ettiği görüşmede konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, iki ülkenin ilişkilerinin derinleştirmesini temenni ederek Tunus devriminden sonra iki ülkenin iyi şekilde geliştiğini ve yakınlık duygusunun oluştuğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Ruhani, Müslüman, kardeş, dost ve Kuzey Afrika'da önemli bir ülke olarak Tunus'un İran İslam Cumhuriyeti'nin Kuzey Afrika ve Avrupa'ya açılan kapısı olabileceğini sözlerine ekledi. Tunus'un Tahran Büyükelçisi de Tunus Cumhurbaşkanı'nın dost, kardeş ve Müslüman ülke İran ile her alanda münasebetleri geliştirmek için derin iradeye sahip olduğunu, Tunus'un İran'ın Avrupa ve Afrika ile ilişkileri için bir sıçrama tahtası olabileceğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Jakarta ile ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün Endonezya'nın yeni Tahran Büyükelçisi Roni Prasovilya Natro'nun güven mektubunu kabul ettiği görüşmede Tahran-Jakarta münasebetlerinin bir an evvel güçlenmesini temenni etti. Cumhurbaşkanı Endonezya ziyaretini ve bu ülkenin alimleriyle yaptığı görüşmeyi temasla iki ülkenin istediği İslam'ın ılımlı ve rahmani İslam öğretileri üzerine kurulu olduğunu vurguladı. Endonezya'nın yeni Tahran Büyükelçisi görüşmede bu ülke Cumhurbaşkanı'nın her alanda Jakarta-Tahran ilişkilerinden geliştirmesini istediğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugün ayrıca Tayland, Meksika ve Uganda'nın yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaparak son 24 saatte koronadan 223 vatandaşımızı daha kaybettik açıklamasını bulundu. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Lari bugün düzenlediği basın toplantısında COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı. Lari açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 223 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7704 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 52.670'e, vaka sayısının da 1.123.474'e çıktığını aktardı.
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, ülkenin krizlerden çıkış yolunun Amerika'ya el uzatmak olmadığını belirterek İran'ın en güçlü yanının yerli imkan ve kabiliyetlere yaslanması olduğunu vurguladı. Sağlık Bakanı Nemeki bugün Sağlık Bakanlığı'nın 9 projesinin görücüye çıkarıldığı merasimde yaptığı konuşmada Amerika'nın İran'a karşı koronavirüs salgını sırasındaki zalimce yaptırımlarına işaretle ilaca yaptırım uygulamadığını söyleyen Amerikalıların bu iddialarının aksine hareket edip dünyayı kandırdıklarını ifade etti. Bakan Nemeki koronavirüsün patlak verdiği ilk günlerde dezenfektan ve maske gibi malzemelerde ciddi sıkıntı ortaya çıktığını işaretle ancak 50 günden az bir sürede bilgi tabanlı firmaların bu ürünleri üretmeyi hatta yurt dışına ihraç etmeyi başardığını ifade etti. Bugün merasimde Remdesivir ilaç üretim hattının açılışı yapıldı. Amerika, Çin ve Hindistan'ın ardından İran dünyada Remdesivir ilacı üretebilen 4. ülke sayılıyor.
İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Gülru, İran Meclisi'nin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme politikasına karşı koymak için hazır olduğunu belirtti. İran, Filistin Parlamento Dostluk Grubu Başkanı ve İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Abbas Gülru, muhabirimizin yaptığı açıklamada, İran, Türkiye, Filistin ve Türkiye parlamenterlerinin katılımıyla Kudüs için Parlamenterler Birliği tarafından sanal ortamda düzenlenen Filistin'e destek için ülkelerin deneyimleri adlı yuvarlak masaya işaretle bu toplantının esas gündeminin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirme politikası ve uzlaşma sürecine kesin biçimde karşı çıkmanı teşkil ettiğini vurguladı.
İran, Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye'den Amerika'nın Ankara'ya yönelik yaptırımlarına tepkiler sürüyor. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
Amerika, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. Bu gelişmenin ardından İran, Rusya, Azerbaycan ve Türkiye'den tepki geldi. Bu bağlamda Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Washington yönetimine çok sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Amerika'nın S-400 hava savunma sistemlerini tedarimiz nedeniyle bugün açıkladığı ve Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye zamanında S-400 sistemlerini tedarik etmeye sevk eden koşullar herkes tarafından gayet iyi bilinmektedir. Nitekim bizzat Başkan Trump da birçok vesileyle bu konuda Türkiye'nin haklılığını teslim etmiştir. Öte yandan S-400'lerin NATO sistemleri bakımından bir zafiyet yaratacağına dair Amerika iddiaları da teknik dayanaktan yoksundur. Türkiye ilişkilerimizi olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmaz olan bu karara karşı gerekli adımlar atacak, uygun gördüğü şekilde ve zamanlamayla mukabelede bulunacaktır. Türkiye ulusal güvenliğini sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almaktan da imtina etmeyecektir. Bu anlayışla Amerika'yı bugün açıklanan bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyor. Türkiye olarak meseleyi müttefiklik ruhuna uygun şekilde diyalog ve diplomasi yoluyla ele almaya hazır olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki hedeflerine ulaşmak için adımlarını kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğini bildirirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Amerika'nın Türkiye'ye karşı aldığı tek taraflı yaptırım kararını kınıyor ve reddediyoruz. Türkiye uluslararası alanda asla çatışma peşinde koşan bir ülke olmamıştır. Ülkemiz diyalog ve diplomasiye olan inancını koruyacak ve milli politikalarından kesinlikle taviz vermeyecektir dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif de kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Amerika'nın Türkiye'ye yönelik son yaptırım kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Zarif'in attığı tweette şu ifadeler yer verildi. Amerika yönetimi yaptırım uygulamaya ve uluslararası hukuku çiğnemeye alışkın olduğunu bir kez daha gösterdi. İran olarak Amerika'nın Türkiye'ye yönelik son yaptırım kararını şiddetle kınıyoruz. Biz her zaman Türk halkı ve hükümetinin yanındayız. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Amerika'nın aldığı kararı uluslararası hukuka karşı kibirli tutum olarak nitelendirdi. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Amerika'nın Türkiye'ye S-400 yaptırım kararını kabul edilemez, haksızlık ve hukuka aykırılığın bir göstergesi şeklinde değerlendirdiğini bildirdi. Tarhan Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tarhan Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 4 siyasi parti de Amerika'nın yaptırım kararını ortak bir bildiri yayımlayarak kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları Amerika'nın yaptırım kararına ilişkin ortak bir bildiri yayımlayarak Amerika'yı bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet etti. AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkan vekillerine imzaladığı metinde şunlar kaydedildi. Amerikan yönetiminin 14 Aralık 2020 tarihinde Türkiye'ye karşı açıkladığı yaptırım kararını reddediyoruz. Türkiye, milli güvenliğinin gerektirdiği hiçbir adımı atmaktan çekinmez. Bu konuda tehdit ve yaptırımlar karşısında geri adım atacak bir ülke değildir. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu anlayışıyla milli menfaatlerimiz doğrultusunda adım atarken sadece aziz milletimize hesap veririz. Amerika'nın attığı bu yanlış adım müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz. Karşılıklı saygı temelinde ileri götürülmesi gereken ilişkilerimize de bir fayda sağlamayacağı açıktır. Türkiye dış politikasında barış ve istikrara katkıda bulunmak için üzerine düşeni yapan bir ülkedir. NATO'nun saygın ve vazgeçilmez müttefikleri arasında yer almaktadır. Çıkar gruplarının dar görüşlü ve hasmane ajandalarının Türkiye-Amerika ilişkilerini rehin almasına müsaade edilmemelidir. Türkiye dışlayan bir bakış açısının dünya barışına katkı sunması mümkün değildir. Bu tavır NATO'nun müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu nedenlerle Amerika'yı bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz. Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Amerika'nın ülkemizin S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki nedeniyle müttefiklikle mevcut askeri politik gerçeklerle ve NATO ittifakının güvenliğiyle bağdaşmayan yaptırım kararını kınıyoruz açıklaması yaptı.
İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmand, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik katsa yaptırımlarını kınadı. Ferazmand bu yasa dışı aracın komşumuzun devleti ve halkına karşı kullanmasını kınıyoruz ifadelerini kullandı. Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ferazmand, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik son yaptırım kararını kınadı. Ferazmand'ın attığı tweette şu ifadelere yer verildi. Tek taraflı yaptırımlar Amerika'nın bağımsız ülkelere karşı kullandığı değişmez yasa dışı bir araca dönüşmüş olup emperyalizmin mizacının ve Amerika'nın uluslararası düzende yalnızlaştığının da bir göstergesidir. Bu yasa dışı aracın komşumuzun devleti ve halkına karşı kullanmasını kınıyoruz.
Amerikan Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, stratejik çıkarlar ele alındığında Türkiye için Batı ve NATO ile ilişkilerin Rusya ile ilişkilerden daha önemli olduğunu söyledi. Palmer, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında Amerika'nın düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası katsa kapsamında Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle uygulanan yaptırımları değerlendirdi. Türkiye ile Ankara-Washington ilişkilerinin pekiştirmesi için çalıştıklarını kaydeden Palmer, Ankara'nın savunma ve güvenlik alanında Rusya ile ilişkilerden ziyade batılı partnerlerle ilişkilerin Türkiye'nin çıkarlarına daha iyi hizmet edeceğini anlamasını sağlamak istediklerini ifade etti. Türkiye'nin stratejik çıkarlarının NATO müttefikleriyle iyi, azami ölçüde sağlam ortaklık kurulmasını öngörmesi gerektiğini vurguladı. Amerika'nın Türkiye'nin başta Afganistan ve Kosova misyonları olmak üzere NATO'ya yaptığı katkıları çok değerli bulduğunu da söyleyen Palmer, ancak Ankara'ya açıkça izah ettiğimiz gibi S-400 alımı NATO müttefiki olarak Türkiye'nin yükümlülükleriyle tamamen çelişiyor diye ekledi.
Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin bir numaralı sanığı Suud Kahtari'nin yeniden Kraliyet Divanı'na döndüğü bildiriliyor. Suudi Kraliyet Sarayı'nın içinden zaman zaman haberler paylaşan El Ahd El Cedid Twitter sayfası üzerinden yapılan açıklamada Suud Kahtani'nin Kraliyet Divanı'na döndüğü bildiriliyor. El Ahd El Cedid bu bağlamda şöyle yazdı. Suudi Kraliyet Divanı'nın eski başkanı Cemal Kaşıkçı cinayetinin bin numaralı sanığı ve Muhammed bin Salman'a en yakın isimlerinden biri olan Suud El Kahtani 2 yıl gözlerden kaybolduktan sonra yeniden Kraliyet Divanı'ndaki ofisine döndü.
Irak güvenlik kaynakları Amerikan savaş uçaklarının Erbil dahil Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bazı bölgeleri üzerinde uçuş yaptığını duyurdu. El Maluma Haber Ajansı Irak güvenlik kaynaklarından naklen verdiği haberde Amerikan savaş uçaklarının Erbil ve yakınlarındaki bazı bölgeler ve Suriye sınırında keşif uçuşları gerçekleştirip görüntü aldığını bildirdi. Aynı kaynaklar Amerika'nın Suriye'deki güçlerinin bir kısmını Erbil'in El Harir üssüne kaydırmak istediğini kaydetti. Erbil Havalimanı İdaresi de bir açıklama yaparak Amerikan savaş uçaklarının Erbil üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini doğruladı. Iraklı kaynaklar cumartesi günü de Amerika'ya ait B-52 bombardıman uçaklarının Irak ve Suriye sınır bölgeleri üzerinde uçuş gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Irak parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komitesi üyelerinden Abdulhalik el-Azavi, Amerika'nın defalarca Bağdat ile imzaladığı güvenlik anlaşmasını ihlal ederek İHA'larıyla Haçlı Şabi güçlerinin mevzilerini bombaladığını bildirmişti.
Yemen Ensarullah Sözcüsü Muhammed Abdüselam, Birleşmiş Milletler'in Suudi Koalisyonu'nun Yemen'de işlediği cinayetlerine ortak olduğunu belirtti. Ensarullah Sözcüsü yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler'in Yemen'e yönelik kuşatma karşısındaki sessizliğini eleştirdi. Abdüselam, San'a, Uluslararası Havalimanı ve Hudeyde Limanı'na yönelik kuşatmanın sürmesinin Birleşmiş Milletler'in sessizliği eşliğinde Suudi Koalisyonu'nun Yemen milletinin haklarını çiğnemeyi sürdürmesi için zemin sağladığı bir cinayet olduğunu vurguladı. Öte yandan Yemen devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed Ali El-Husi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Suudi Arabistan ile müzakere şartını açıkladı. Arap medyasına göre Yemen devrimi Yüksek Komite Başkanı Muhammed El-Husi sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Suudi Arabistan ile müzakere şartını açıkladı.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerika'da 538 delegeden oluşan seçiciler kurulu Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onayladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Biden'ı zaferinden ötürü kutladı. Kremlin'den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Joe Biden'ı zaferinden ötürü tebrik ediyor, Amerika ve Rusya'nın çıkarına saygıya dayalı işbirliğine hizmet etmesini ümit ediyor ifadelerine yer verildi. Kendisine oy veren vermeyen bütün Amerikalıların başkanı olacağını belirten Biden, Amerikan demokrasisinin Amerikan Başkanı Donald Trump'ın saldırılarına rağmen ayakta olduğunu belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, Kabil müzakere heyetinin Afganistan'a dönmesi etrafında. Afganistan hükümetine müzakere heyeti üyelerinden Habibe Serabi yaptığı açıklamada, bu heyetin hükümet liderleriyle Taliban ile müzakere gündemini görüşmek için Kabil'e döndüğünü belirtti. Afganistan hükümetine müzakere heyeti, Afgan taraflar arasında müzakere sürecini hızlı biçimde yürütmeye çalışıyor. Serabi'nin sözlerine göre müzakereler sırasında ortaya çıkan önemli konular hakkında Afganistan hükümeti yöneticileri ve siyasi şahsiyetlerle istişareye ihtiyaç duyulmaktadır. Afganistan hükümetine müzakere heyeti üyesi ayrıca bu heyetin tatil için değil, istişare için ve üst düzey yetkililerinin müzakerelerin sürmesi konusunda görüşünü almak için Kabil'e geri döndüğünü bildirdi. Afganistan hükümeti adına müzakere yapan heyetin Kabil'e dönmesi, Taliban ile Doha'da yürütülen barış görüşmelerinin daha ciddi bir aşamaya evrildiğini gösteriyor. Bu nedenle müzakere heyeti Afganistan hükümetinin üst düzey yetkileriyle görüşmek ve istişarelerde bulunmak için Kabil'e dönme kararı aldı. Afgan taraflar arasında Doha'daki barış müzakereleri 12 Eylül tarihinde başladı. Bu sürede müzakereler inişli çıkışlı şekilde ilerlemiştir. Afganistan hükümetinin müzakere heyeti Kabil'e dönmeden önce son günlerde Taliban ile Kabil heyetlerinin belirlenen gündem maddeleri üzerinde anlaştığına dair haberler gelmiştir. Bunun için müzakere sürecinde kaydedilen ilerlemeler yüzünden Kabil heyetinin üst düzey Afgan yetkilileri ve siyasi liderlerle görüşmek ve daha büyük kararlar almak için Kabil'e dönebileceği düşünülüyordu ve böyle de oldu. Taliban ile barış müzakereleri muhtelif açılardan karmaşıklıklara da sahiptir. İlk ve nihai anlaşmalar konusunda herhangi bir karar için Afganistan'ın üst düzey yetkilileri ve parti liderleri arasında mütabakat sağlanması gerekiyor. Ancak bu şekilde yapılan bir anlaşma, sağlam bir anlaşma olup ulusal desteği arkasına alabilir. Afganistan hükümetinin Taliban ile olası barış anlaşması doğrultusundaki hassasiyetler nedeniyle Kabil adına müzakere yapan heyet, Taliban'ın taleplerini de kabul etme gibi daha büyük kararlar almak için gereken yetkiye sahip değildir ve bu bağlamda ülkenin üst düzey yetkilileri ve partilerin önde gelen isimleri ve liderlerinden oluşan Afganistan Barış Yüksek Konseyi'nin karar vermesi gerekiyor. Afganistan hükümetinin Taliban tarafından tanınmaması ve Taliban'ın cumhuriyet ilkesini yıpratabilecek veya etkileştirecek anayasa değişikliğine ısrarı Afgan taraflar arasındaki müzakereler önündeki en büyük sorunlar sayılıyor. Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Etmer'in parlamento toplantısında uluslararası camianın Afganistan anayasası ve cumhuriyetini koruyabilecek barışı kabul ettiğine dair sözleri, Taliban'ın taleplerinin Kabil yetkilileri tarafından kabul edilmesi halinde bile böyle bir barışın uluslararası camia tarafından desteklenmeyeceğini de gösteriyor. Atmer'in sözlerine göre barış görüşmelerinin sonucu Afganistan Cumhuriyeti'nin ortadan kalkması ve anayasanın da değişmesi ve Taliban'ın iktidar dönmesi halinde de Afganistan'a yardım eden ülkeler yardımlarını durduracaklardır. Afganistan'daki iç tepkilerin yanı sıra uluslararası camia anayasa değişikliği ve cumhuriyetin kaldırılmasını içeren imtiyazların Taliban'a verilmesine karşıdır. Bunun için Afganistan müzakere heyeti ve Kabil yönetimi ise Taliban ile barış görüşmelerini sürdürmek için ilerleyen haftalarda büyük zorluklarla karşı karşıya kalabilecektir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Netanyahu'nun köşeye sıkışması etrafında. Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde protesto eylemleri 25. haftasına girerken Netanyahu'nun başkanlığındaki Likud partisinde çatlaklar yaşanıyor. Siyonist rejim başbakanı Netanyahu işgal topraklarında köşeye sıkışmış bulunuyor. Netanyahu karşıtı gösteriler 25 haftadır aralıksız devam ediyor. Eylemciler koronavirüs salgının ardından daha da kötüleşen ekonomik koşulları protesto ediyor. Protestocular iktidar yapısında yolsuzluk bir yandan, Netanyahu'nun iktidarda kalmak için ısrarının da diğer yandan kabinenin insanların ekonomik durumunun iyileşmesiyle pek ilgilenmemesine yol açtığına inanıyorlar. İşgal toprakları sakinleri 25 haftadır aralıksız şekilde protesto eylemi düzenleyerek Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu bırakmasını istiyorlar. korona salgınına rağmen işgal topraklarında yaşayanlar Netanyahu'nun istifa etmesi çağrısıyla her hafta protesto eylemi düzenliyor. Bu da işgal toprakları sakinlerinin Netanyahu'nun görevini bırakmasına ilişkin isteklerinde oldukça ciddi olduklarını gösteriyor. Netanyahu'nun karşı karşıya kaldığı bir başka sorun da kabinesindeki iç anlaşmazlıklardır. Nisan 2020 yılında Benny Gantz ve Netanyahu'nun koalisyon hükümetinin kurulması için anlaştığı tarihten bu yana kabinede iç anlaşmazlıklar sürekli derinleşmiş ve büyümüştür. Çünkü Mavi Beyaz Partisi Başkanı Gantz, 18 ayın ardından Netanyahu'nun başbakanlık koltuğunu kendisine bırakmasına şüpheyle bakıyordu. Bu kuşku bütçe tasarısı konusundaki anlaşmazlığın ardından daha da tırmandı. Çünkü Netanyahu bir yıllık bütçeye vurgu yaparken Gantz ise 2 yıllık bütçe tasarısını destekliyor. Gantz, Netanyahu'nun bir yıllık bütçe tasarısını onaylamakla 18 aylık başbakanlık süresi bitmeden kabineyi feshedip erken seçim talimatı verme peşinde olduğuna inanıyor. Bu nedenle Gantz ön ayak olup parlamentonun feshedilmesini gündeme getirdi. Bu konu ilk aşamada kabul edilmiş ve parlamentonun feshedilip 4. parlamento seçimlerinin düzenlenmesine doğru hareket edilmesi ihtimalini her zamankinden daha ziyade artırmıştır. Bu konu Netanyahu'ya siyasi baskın artmasına yol açmış. Öyle ki Netanyahu parlamentonun feshedilebileceğinden dolayı Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaretini iptal etmek zorunda kaldı. Oysa bu ziyaret Netanyahu için siyasi şov adına büyük önem taşıyordu. Netanyahu'nun 3. grup sorunları parti içi meseleler hakkındadır. Son sıralarda parti içi anlaşmazlıklar büyümüştür. Aralık 2019'da Netanyahu'nun partideki tavır modeline gelen eleştiriler üzerine Likud Partisi seçime gitmiş ve Netanyahu rakibi Gideon Saar'ı yenmeyi başarmıştır. Bu yenilginin ardından Gideon Saar ve müttefikleri Likud Partisi'nden ayrıldı. Bugün ise anlaşmazlığın patlak verme yöntemi ve şekli değişmiştir. Saar Likud Partisi'nden ayrıldıktan sonra bu partiden ayrılışını Netanyahu kabinesine güvensizlik oyu olarak nitelendirerek Likud Partisi'nin parlamento seçimlerinde yeniden çoğunluğu kazanması halinde muhalefete katılacağını ve Netanyahu'ya başbakanlık koltuğunu kazanması için oy vermeyeceğini açıkladı. İşgal topraklarında yaşanan bu gelişmelere göre erken parlamento seçimlerinin Siyonistlerin başbakanı Netanyahu'nun kişisel çıkarlarıyla bağdaşan bir konu olmadığı anlaşılıyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi
sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı değerli dinleyiciler. Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu da Amerika tarafından Türkiye'ye savunma sanayinin yaptırım listesine almasını çok büyük bir hata olarak niteledi. İran Dışişleri Bakanlığı da Amerika'nın bu yaptırım kararına tepki gösterdi ve Türkiye'de yaptığı yaptırımları kınadı. Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, Amerika bizim bölgemize ve özellikle bölgemizin iki büyük ülkesi olan Türkiye'ye ve İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik yaptırımları gündemde hala konuşuluyor. Gün geçtikçe de yeni haberler ve gelişmeler duyuyoruz bu konuyla ilgili. Şimdi son bu kararı ve Amerika'nın acaba bu karardan nasıl bir amaç güttüğünü, Amerika için nasıl bir getiriler olabilir gibi soruları yanıtlamaya çalışacak kısaca sohbetimizde. Yeniden Refah Partisi Batman Milletvekili Sayın Musa Okçu bizimle birlikte. Sayın Musa Bey, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Bu konuyla ilgili nasıl düşünüyorsunuz? Amerika bu emperyalist hedefleri bağlamında ve doğrultusunda bölgemize yönelik bu yaptırımlardan neyi amaçlıyor acaba? Son S-400 yaptırım kararından da yola çıkarsak nasıl bir analiz yaparsınız efendim?
Yani tabii daha önce de söylediğim gibi bu pandemi dolayısıyla bir nevi herkes bizim yaşımızdaki biraz da olanların hemen hepsi karantinada. Yani biraz fazla dış dünyayla irtibatımız kesiktir ama tabii ki ABD'nin bir asırdan bu yana Orta Doğu üzerinde Asya, Orta Asya ülkeleri üzerinde bir takım sürekli emperyalist emelleri var. Avrupa Birliği ile beraber, Avrupa ülkeleriyle beraber bu emperyalist emellerinin istikametinde bir nevi parselleme politikası uyguluyorlar bölgemizde, coğrafyamızda. Buna bağlı olarak işte kendi hesaplarına uymayan pozisyonlarda kendi deyimleriyle stratejik olan ortaklarıyla bir dahil ihtilafa düştükleri takdirde işte İran'a yaptıkları gibi ve İran benzeri başka ülkelere yaptıkları gibi bir takım yaptırımlar uygulama siyaseti, politikası uyguluyorlar. Bu bence onların, yani ABD'nin durumunu göz önüne aldığımız zaman, Orta Doğu'daki son gelişmeleri göz önüne aldığımız zaman bu kendisinin de yararına pek olmayacak. Yani mesela Suriye politikasında Türkiye ile ters pozisyonda. Bu sadece S-400 ile ilgili görmüyorum ben bunu. Bilhassa Orta Doğu ve Suriye'deki, hatta Libya'yı dahi de şey edebilirim. Libya'da Türkiye ile müttefik görünmesine rağmen gene Türkiye'nin Libya ile ve Doğu Akdeniz enerji politikasıyla ilgili olarak ters düşme durumunda kalıyor. Ve bunu yaptırıma dönüştürmesiyle aslında sadece Türkiye zararlı duruma düşmüyor. ABD de bu durumda bölgede kendinin yalnızlığa doğru bir nevi sürüklemiş oluyor. Ve Türkiye bence bundan çok büyük zarar görmeyecek zaten ABD ile ilişkileri. Aşağı yukarı bu Orta Doğu'daki son durumlar, son gelişmelerden bu yana ilişkiler çok sıcak bir ortamda sürmüyor, devam etmiyor yani.
Evet.
Dolayısıyla bu beklenen bir ve her zaman gündemde olan, hatta sözle zaman zaman ifade ediliyor. Hı hı. Dolayısıyla beklenen bir durumdu.
Doğru.
Bu benim kanaatime göre yeni yönetim herhalde ABD'yi bu şeyinden vazgeçirecek gibi bir izlenim de göz önünde oluyor yani.
Yani Biden'in bunun üzerinde etkili olacağını mı düşünüyorsunuz?
Ben öyle tahmin ediyorum. Yani onlar bu yaptırımı devam ettirmeyecek.
Evet.
Yani tabii Türkiye için beklenen bir durum. Orta Doğu ülkeleri ABD gibi, ABD'nin yaptırımlarıyla ilgili her zaman beklenebilecek durumlardır mesela. Öteden beri İran'la
evet.
yaptırım uygulatan, diğer ülkelere de uygulatan ABD'dir.
Evet.
Ve onların bir nevi Orta Doğu'daki dış politika şeyi gibi, yani vektörü gibi bir şey yani.
Hı hı.
Yani dış politika onların Orta Doğu'daki, Orta Asya, Ön Asya ülkeleri üzerindeki yani bir nevi dış politika dayanaklarıdır.
Doğru. Doğru. Bir de son soru olarak soruyorum Sayın Musa Bey. Şimdi Trump yönetimi gider ayak çok telaş içinde bazı efendim siyaset mi diyelim, uygulama mı diyelim. Yani telaş içinde bunları gündeme getirmek efendim bir tür uygulamak peşindedir. Şimdi bu mesele özellikle Trump yönetiminin bir başarısızlığı olarak algılanıyor mu? Bu konuda da herhangi bir fikriniz var mı acaba?
Yani tabii ki bu şey üzerinde bu konuşulduğu zaman son zamanlardaki işte pandemi meselesi de
evet.
Bunlar üzerinde etkili tesirli olduğu ifade edilebilir mesela. ABD'nin Çin'le olan münasebetleri ticari ve siyasi olmasına rağmen son zamanlarda pandemiyle bunu pekiştirmeye çalıştı Trump. Ve tabii ki onların kendi politikaları başarısızlık mı, başarısızlık mı, başarılılık mı konusu onlar açısından değerlendirmek lazım. Bizim açımızdan yani biz bölge ülkeleri olarak zaten başarı, başarısızlık olarak değerlendirmemiz söz konusu bence olmamalı. Onlar her zaman bölgede kendi emperyalist emelleri ve kendi çıkarları zaten ifade ediyorlar. Bizim şu ülkeyle münasebetimizde şu çıkarlarımız söz konusu diye hep ifade ederler. Dolayısıyla dış politika uygulamaları onların çıkarlarına göre ifade edilmeli. Yani başarı başarısızlık şeklinde değil de. Yani tabii ki stratejik hatalar yapıyorlar. Mesela Suriye'de sürekli hata yapıyor. Libya'da bir karar, bir netlik göstermiyorlar mesela. Bu darbecilerden mi yana, yeni hükümet tarafından mı yana tavır konusunda bir netlik yok henüz ABD'de. Dolayısıyla bunu başarısızlık olarak ifade etmek mümkün. Ama onların bütün hesapları kendi çıkarları istikametinde olduğu için
evet.
Onlar açısından başarı mı başarısız mı değerlendirmek lazım.
Doğru.
Yani Orta Doğu ülkeleri açısından değil.
Aynen, aynen. Çok evet. Teşekkür ederim Musa Bey kırmadığınız için efendim. Size iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize sağ dikkat olun. Edin. Allah'a emanet olun efendim.
Allah'a teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde yeniden Refah Partisi Batman Milletvekili Sayın Musa Okçu ile konuştuk. Bugünkü röportajımızda Amerika'nın son sıralarda Türkiye'ye S-400 yaptırım kararı alması ve genel olarak Amerika'nın bu politikalar üzerinde analizimizi sizlerle paylaştık. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Selami'nin düşmanın İran'ın bilimsel iktidarını hedef aldığını duyurması, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika'nın Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarına tepki göstererek Amerika'nın son zamanlarda Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları şiddetle kınıyor ve bu ülke halkı ile devletinin yanındayız ifadesini kullanması gibi haberler göze çarparken Risalet gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı'nın İran'ın Yemen'e yönelik siyasetleriyle ilgili açıklamasını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşlerden sorumlu Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı, İran'ın Yemen'e yönelik askeri saldırganlığın başlamasından bu yana bu savaşı durdurmak için siyasi bir çözüm önerdiğini ve bu önerinin hala masada olduğunu açıkladı. Hacı, Yemen'in El Mesire kanalına yaptığı açıklamada Tahran'ın Yemen'e yönelik saldırı sırasında sunduğu teklifin 4 maddeden oluştuğunu söyledi. Yemen savaşının bu ülkede geride bıraktığı kıtla ek olarak binlerce çocuk ve kadının hayatına mal olduğunu ifade eden Hacı, bu krizin içinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük insani krizi oluşturduğunu kaydetti. Bölgede ülkelerin Amerika ve Yemen düşmanlarının savaşın çözümü bir yolu olmadığını anlayacaklarını umduğunu dile getiren Hacı, İran'ın saldırganlığının önlenmesi, kuşatmanın kaldırılması ve Yemen-Yemen diyaloğunun başlatılmasına yönelik girişiminin bu krize temel bir çözüm olarak hala masa üzerinde durduğunu belirtti. Son 6 yılda Suudi Arabistan'ın Yemen'i işgali sonucunda binlerce Yemenli öldürüldü. Birleşmiş Milletler'e göre bu ülkede kıtlık dünyadaki en büyük insani felaket haline gelmiştir.
İtilat gazetesinde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yaptırım gibi yöntemlerle İran İslam Cumhuriyeti'ni dize getirmeye çalışanları bu yanlış ve başarısız yöntemi tarih müzesine bırakmalarını tavsiye etmesi, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cami Cam gazetesinde İranlı bilim insanlarının küresel alanda ilerleyişine konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Yazd Üniversitesi'nin 3 öğretim üyesi 2020 yılında dünyanın en üstün yüzde birlik bilim adamları listesinde yer aldı. Konu hakkında bir açıklama yapan Yazd Üniversitesi Rektör Yardımcısı Veli Derhemi şöyle dedi. WOS-ESI sitesinin 2020 yılı için yaptığı açıklamada ve İslam Dünyası İstinadi Bilimler Merkezi ISC'nin de onayladığı üzere Yezd Üniversitesi'nin 3 öğretim üyesi olan Ali Mustafa İpur, Bijan Damaz ve Muhammed Mazlum Erdekani dünyanın en üstün %1'lik bilim adamları listesinde yer aldı. Derhemi, dünyanın en üstün %1'lik bilim adamlarının çeşitli bilimlerle ilgilenen bilim adamları arasından seçildiğini belirterek şunları kaydetti. Dünyanın en üstün %1'lik bilim adamlarının seçiminde kullanılan veriler, söz konusu bilim adamlarının 2009 ile 2019 yılları arasındaki faaliyetlerini kapsıyor. Ve ESI ve WOS sitelerinin temel endeksleri sisteminden elde ediliyor.
Hemşeri gazetesinde Kudüs ve Mescid-i Aksa Komitesi'nin İslam dünyasına çağrısını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kudüs ve Mescid-i Aksa Komitesi, Fas halkı başta olmak üzere İslam dünyasından Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme girişimlerini kınamalarını istedi. Lübnan El Ahd internet sitesinin bildirdiğine göre Filistin Yasama Konseyi'ndeki Mescid-i Aksa ve Kudüs Komitesi yayınladığı bildiride bazı Arap rejimlerinin Filistin topraklarını işgal eden Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme girişimlerini kınadı. Fas halkının Siyonist rejimle normalleşmenin durdurulması yönündeki çabasının takdire şayan olduğuna dikkat çekilen bildiride İslam dünyası bilginleri ve düşünürlerinin işgalci Siyonist rejimle normalleşme girişimlerine karşı İslam ümmetini bilgilendirmesi talep edildi.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. ...2020 yılında Filistin ve Suriye. Değerli dinleyiciler, 2020 yılında dünyada yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde Filistin ve Suriye'nin en önemli gelişmelerini kısaca gözden geçirmek istiyoruz. Filistin ve Suriye 2020 yılında başta siyaset meydanı olmak üzere birçok alanda önemli gelişmelere sahne oldular. Filistin'in 2020 yılında gelişmeleri her şeyden ziyade Amerikan Başkanı Donald Trump, Korsan İsrail Benjamin Netanyahu ve bölgenin bazı hain Arap liderleri başta olmak üzere dış etkenlerin etkisi altında kaldı. 28 Ocak 2020'de Amerika patentli ırkçı Yüzir'in anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Korsan İsrail'in Batı Şeria'da bazı bölgelere işgal altındaki topraklara ilhak etme çabaları, özellikle bazı hain Arap liderlerin Siyonist rejimle normalleşme anlaşması imzalaması, 2020 yılında Filistin gelişmelerini etkileyen konuların başında yer alıyordu. Bu şom gelişmeler ve planlar Filistinli grupları ihtilafları bir kenara itmeye ve milli vahdet yolunda adım atmaya yöneltti. Nitekim bu durumda başta Beyrut zirvesi olmak üzere Filistinli 14 siyasi teşekkülün liderleri ve genel sekreterleri birçok kez bir araya geldi. Buna karşın Filistin Özerk Teşkilatı her zamanki gibi Filistinli direniş grupları ile vardı anlaşmalara bağlı kalmadı ve bir kez daha Kasım 2020'de Siyonist rejim İsrail ile yeniden müzakere etmeye ve güvenlik alanında işbirliği yapmaya hazır olduğunu ilan etti. Filistin Özerk Teşkilatı bu kararı bir yandan Siyonist rejim 2020 yılı boyunca Filistin halkına yönelik arada bir saldırılarını sürdürdü ve öbür yandan bazı hain Arap liderlerin Tel Aviv ile normalleşme anlaşması imzalayarak bu rejimi Filistin milletine karşı cinayetlerinde daha da küstahlaştırdığı halde gündeme geldi. Siyonist rejim İsrail hatta koronavirüs salgınına rağmen Gazze şeridine dayattı, 14 yıllık kuşatmaya son vermeye yanaşmadı. Oysa Gazze şeridinde hastaneler ve sağlık merkezleri Siyonistlerin kuşatması yüzünden koronavirüs salgını ile mücadelede gerekli ilaç ve tıbbi ekipmanların bakımından ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyor. Bu arada Filistin Özerk Teşkilatı'nın bebek katili İsrail rejimiyle yeniden güvenlik alanında işbirliği yapma kararı bir kez daha Filistinli grupların arasında ihtilaflara ve ayrışmalara yol açtı. Geçen sene Suriye askeri ve güvenlik bazında kısmen sakin günleri geride bıraktı ve bir tek ülkenin kuzeyinde Amerika, Türkiye ve Suriyeli Kürt milislerin davranış modelleri yüzünden bir dizi huzursuzluk yaşandı. Amerika, terör devleti Suriyeli Kürt milislere destek vererek Suriye'nin petrol kaynaklarını talan etmeye devam etti. Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham bir açıklama yaparak YPG elebaşı Mazlum Abdu kendisine bu örgütle Amerikalı bir firma Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol sahaları üzerine bir anlaşma imzalandığını, Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bu anlaşmayı onayladığını bildirdiğini kaydetti. Amerikan terör devleti ve Suriyeli Kürt milislerin örgütü YPG, Suriye'nin petrol sahalarını modernize etmek üzere bu anlaşmayı imzaladıklarını ileri sürdüler. Ancak Amerika, terör devletinin esas amacı Suriye devletini iktisadi açıdan zayıflatmak ve beslediği Suriyeli Kürtlerin örgütü YPG'yi takviye etmektir. YPG'nin kontrolünü ele geçirdi. Suriye'nin kuzeybatısındaki petrol sahalarında günde 45 bin varil ham petrol üretiliyor. Amerikan terör devleti ve Suriyeli Kürt milislerin örgütü YPG'den başka Türkiye ve beslediği terör örgütlere de 2020 yılında bir yandan Suriye'nin kuzeyinde çeşitli bölgelere saldırmak ve öbür yandan kontrol altına aldıkları bölgelerde içme suyunu kesmekle bu bölgelerde yaşayan insanları ciddi sıkıntılara sürükledi. Türkiye ordusu ve işbirlikçi teröristleri yazın en sıcak günlerinde Haseke eyaletinin Rasulayn kentinde halkın ihtiyacı olan içme suyunu keserek yaklaşık 1 milyon insanı içme suyundan mahrum bıraktılar. Türkiye ordusu Suriye'de dünyanın diğer ülkeleri gibi koronavirüs salgını ile mücadele ettiği halde Suriyeli vatandaşların içme suyunu kesti. Oysa bu ölümcül virüsle mücadelede hijyen kurallarına uymak büyük önem arz ediyor. UNICEF'in Suriye temsilcisi bir bildiri yayınlayarak şu ifadeleri kullandı. TSK'nın Rasulayn kentinde halkın ihtiyacı olan içme suyunu kesmesi hem de tüm dünya koronavirüs salgını ile mücadele etmeye çalıştığı bir sırada çocukları ve ailelerini ciddi riskle karşı karşıya getirmiştir. Zira koronavirüs salgını ile mücadelede elleri su ve sabunla yıkamak olmazsa olmazlardan biridir. Amerika ve Türkiye'nin müdahaleci politikaları 2020 yılında da devam etmesi üzerine Suriye'nin kuzeyinde yaşayan bazı aşiretler bu kez aşiret ordusu kurarak bu cinayetlerle mücadeleyi gündemlerine aldı. Suriye'nin doğusu ve kuzeydoğusunda yaşayan aşiretler Suriyeli Kürtlerin silahlı örgütü YPG ve Amerikan terör devletinin işgalciliğine son verilmesini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını istiyorlar. Buna göre de bu aşiretler bir araya gelerek ve işgalcilere karşı mücadele vermek üzere aşiret ordusunu kurmayı gündemlerine aldılar. Bu yüzden gözlemciler Suriye'nin kuzeyi 2021 yılında önemli gelişmelere gebe oldu ve Suriyeli aşiretlerin ecnebi işgaline karşı mücadeleleri artacağı yorumunda da bulunuyorlar. Suriye'de 2020 yılında yaşanan önemli gelişmelerden biri de 19 Temmuz 2020'de düzenlenen parlamento seçimleriydi. Bu seçimler 2012 yılında yapılan anayasa referandumundan sonra düzenlenen 3. parlamento seçimleriydi. Suriye'de anayasa referandumu 26 Şubat 2012'de düzenlendi. Yeni anayasaya göre parlamento seçimleri her 4 yılda bir düzenleniyor. İlk parlamento seçimleri 7 Mayıs 2012'de, ikincisi ise 13 Nisan 2016'da düzenlendi. Üçüncü parlamento seçimleri de Nisan 2020'de düzenlenmesi gerekiyordu. Ancak koronavirüs salgını yüzünden bu seçimler 20 Mayıs tarihine ertelendi. Fakat bu tarihte de yapılan seçimler 19 Temmuz'da düzenlendi. Suriye parlamentosunun 250 sandalyesi bulunuyor. Son seçimlerde 8000 aday kayıt yaptırdı. Fakat en son aralarında 200 kadın adayın da bulunduğu 1658 adayın adaylığı onaylandı. Bu seçimlerde ancak Suriye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar katılma hakkına sahipti. Suriye'de parlamento seçimleri Amerikan terör devleti Sezar yasasını uygulayarak Suriye milletine ve devletine iktisadi baskı altında tutmaya çalıştığı bir sırada gerçekleşti. Sezar kanunu Suriye'ye karşı en ağır yaptırımları öngörmekle beraber Suriye'ye mali destek veren ülkelere de hedef alıyor. Sezar kanunu uygulandıktan sonra Suriye'nin milli para birimi büyük değer kaybına uğradı. Suriye'de 2020 parlamento seçimleri 2016 yılında düzenlenen parlamento seçimlerinden iki belirgin özellik bakımından farklıydı. İlk özellik seçim coğrafyasıyla ilgilidir. Bu seçimler Suriye coğrafyasının tüm 14 eyaletinde ve hemen hemen ülke coğrafyasının %95 kadarında düzenlendi. İkinci özellik ise iktidar Baas Partisi'nin milletvekilleri atama ile değil seçimle belirlenmesiydi. Seçim sonuçları açıklanınca seçmenlerin %33 kadarı seçimlere katıldığı anlaşıldı. Bu oranın düşük olmasının sebebi ise koronavirüs salgınıydı. Seçimlerde iktidar Baas Partisi ve müttefikleri 250 sandalyeden 177 kadarını elde etmeyi başardı. Suriye'nin 2020 yılında yaşadığı bir başka önemli siyasi hadise, Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in vefat etmesi oldu. Velid Muallim 2006 yılından bu yana tam 14 yıl boyunca Suriye'de Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı. Muallim'in en önemli özelliği ise Suriye'nin siyasi nizamına ve Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a hatta en kritik zamanlarda bağlı kalması ve krizlerden etkilenerek tavrını değiştirmemesiydi. Oysa Suriye'nin bakanlar kurulunda yer alan birçok bakan 2011 yılında kriz başlayınca tavır değiştirdi. Muallim ise tavrını değiştirmeden görevini sürdürdü. Velid Muallim'in vefat etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Muallim'in yardımcısı Faysal Miktad'ı, Dışişleri Bakanı ve Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Beşar Caferi'ye de Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak katıldı. 66 yaşındaki Faysal Miktad bundan önce tam 26 yıl boyunca Dışişleri Bakanlığında görev yapan bir diplomattı. Miktad, 2003 yılında Suriye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliğine atandı ve daha sonra 2006 yılında Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Faysal Miktar Dışişleri Bakanı olduktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini İran İslam Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi ve İranlı üst düzey yetkililerle görüştü. Miktar'ın ilk yurt dışı ziyaretini İran'ı yapmış olması iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik ilişkiler olduğunu ve Suriye'nin Dışişleri Bakanlığı'nın yeni döneminde de aynı şekilde devam edeceğini gösterdi. Muhterem dinleyiciler, 2020 yılında Filistin ve Suriye'de yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların soykırımı isimli seri sohbetimizin 4. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Arakan eyaletinde faaliyet gösteren yatırımcı şirketler ve Rohingyalı Müslümanların silahsızlandırılması hususunda konuşacağız.
Geçen bölümde Rohingyalı Müslümanların Myanmarlı vatandaşlık haklarının alınması ile ilgili konuştuk. Sohbetimizin devamında ise Rohingyalı Müslümanların silahsızlandırılması ve uluslararası yatırımcı şirketleri ele alacağız.
Myanmar ordusunun Rohingyalılara ait mülk ve varlıklara el koyması, onları yaşadıkları topraklardan atması ve onları katletmeleri geçmişte de yaşanan bir durum olarak her daim devam eden bir strateji olmasına rağmen, gerçekte bu süreç Myanmar'a yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılması ve ordu generallerinin iktidardan görünüşte uzaklaşmasının ardından yeni ve daha tehlikeli boyutlar kazanmıştır. Bu cinayetin görünüşteki bahanesi ise yabancı ve dış yatırımcı cezbetmek ve bölgede endüstri ve madencilik sektörünün aktifleştirilmesiydi. Bu faaliyet ise ulusal kalkınma projesi çerçevesinde yapılmak istendi. Myanmar Ulusal Kalkınma Projesi yeni kurallar ve ilkelere ihtiyaç duyduğundan dolayı bu kez de arazilerin yeniden dağıtım kararı parlamento tarafından onaylandı.
Gerçekte Ulusal Kalkınma Projesi'nin Myanmar parlamentosunda onaylanması, dış yatırım için gerekli kolaylıklar ve zeminin hazırlanması ve olası engellerin kaldırılması anlamına geliyor. Bu yasaya ve projeye göre uluslararası yatırımcılar nerede endüstriyel birimler, maden ocakları ve tesisleri kurmak için araziye ve arsaya ihtiyaç duyuyorlarsa, karayolları ve ulaşım hatları ihtiyacı varsa, Myanmar hükümeti gereken ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Tabii bu yasa ülkenin tamamını kapsamasına rağmen ordu sırf Rohingyalıların yoğun olarak yaşadığı Arakan eyaletine odaklandı ve onların haklarını karşılamadan ve tazminat ödemeden Müslümanların yaşadıkları bölgeleri tam şiddet, vahşilik ve kaba kuvvetle boşaltmaya çalıştı. Bu da katliamlara yol açtı. Böylece bölgedeki köyler bile boşaltılmaya başlandı.
Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler'de Arakan eyaletindeki Müslümanların suistimale maruz kaldığını belirtti. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinatörü Ola Mogherini ise bu bölgedeki çatışmaların devam etmesi halinde insani durumları kötüleşeceği hususunda kaygılarını belirtmiştir. Söz konusu Birleşmiş Milletler sorumlusu ayrıca bu süre içerisinde 100 kadar evin ateşe verilip kundaklandığını ve binlerce kişinin de bölgeden atıldığını ve kaçmaya zorlandığını belirtti.
Arakan eyaleti olarak da bilinen Rahine eyaleti, Amerikan, Avrupa, Japon ve Güney Koreli çok uluslu şirketler tarafından iki açıdan incelenmeye ve dikkate alındı. Birinci açı, Myanmar'daki İngiliz hakimiyetinden önce bilinen ekilebilir arazinin kalitesi ve kalite açısından tüm Asya'daki en iyi ekilebilir topraklardan birine sahip olması ve su ve nehirlerin bolluğu nedeniyle pirinç yetiştiriciliği için en uygun alan olmasıdır. İkinci önemli nokta ise kıyı kesimindeki petrol ve doğalgaz rezervlerinin deniz yoluyla keşfedilmesi imkanının bol olmasıdır.
Arakan devletinin bu iki özelliği yabancı yatırımcıların ve çok uluslu şirketlerin ilgisini çekti. Ön tahminlere göre Arakan sahili 50 milyar varil petrol ve 280 milyar metreküp doğal gaz rezervine sahiptir. Birleşmiş Milletler'de yayımladığı raporunda Myanmar'ın lideri Aung San Suu Kyi'nin hükümetinin sadece yüz binlerce Rohingyalı'nın yerinden edilme krizini çözmede başarısız olmakla kalmadığını, aynı zamanda azınlığa yönelik iç baskıları azaltmada başarısız olduğunu söylüyor.
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Myanmar Özel Raportörü Yang Li, Myanmar hükümetinin yüz binlerce Arakanlıyı Myanmar'a geri getirme konusunda gerçek bir kararlılığı olmadığını söyledi. Sonuç olarak Arakan eyaletindeki Rohingya azınlığına ait birçok köy ve ev tahrip edildi ve hatta bu köyler artık bu bölgenin haritasında bulunamayacak şekilde yerle bir edildi.
Arakan eyaletinde petrol ve doğalgaz rezervlerinin tespit edilmesinin ardından Shorn Petrol ve Doğalgaz Şirketi, Royal Dutch Shell ve Total Uluslararası Petrol Şirketleri olarak Myanmar'da faaliyete başlayıp doğalgaz ve petrol projelerinde yatırım yapmaya başladılar. Ancak bu şirketler tesislerini kurmak için tek parça halinde olan arsalara ve arazilere ihtiyaç duyuyorlardı. Bu doğrultuda Rohingyalıların bu bölgede mülkiyet hakları büyük bir engel sayılıyordu. Özellikle de petrol ve doğalgaz sahaları ve tesislerinin faaliyet göstermesi için boru hatlarının döşenmesi ve altyapı içinde arsalara ihtiyaç duyulması bu durumu daha da körükledi. Böylece arsalarını ve arazilerini satmak istemeyen Rohingyalı azınlık en temel engel olarak tanıtıldı. Bu yüzden de Myanmar ordusu şiddete başvurarak yatırımcı şirketler için gereken arazileri karşılamaya çalıştı.
Arakan kıyısındaki 18 petrol bloğunun çok uluslu şirketlere devredilmesinin ardından Müslüman Rohingyalıları ana topraklarından kovan petrol ve doğalgaz endüstrisi sektörünün yanı sıra Arakan eyaletindeki yüksek kaliteli tarım arazisi ve yabancı yatırım şirketlerinin yatırım yapma istekliliği de Rohingya halkının başına bela açtı. Myanmar Ulusal Kalkınma Planı çerçevesinde yatırım yapmak isteyen tarım endüstri alanında faaliyet gösteren şirketlerin geniş çaplı tek parça arazi ve arsalara ihtiyacı da epey ciddi bir sorun haline geldi.
Myanmar hükümeti tarım sektöründeki yatırım koşullarını kolaylaştırmak için daha yüksek düzeyde ulusal kalkınma projesi ve yasasına benzer bir role sahip olan arazi yönetim ve dağıtım yasasını onayladı. Yasa görünürde tarım ve çiftçilerin yararına geliştirmek amacıyla tasarlandı. Ancak pratikte piyasada yüksek verimli bir ürün olarak pirinç üretmek için, yabancı yatırım şirketlerini çekmek için özellikle Arakan eyaletinde yüksek kaliteli tarım arazilerine odaklanmayı amaçladı. Bu çerçevede özellikle de bölge ülkeleri ve Çin bölgeye getirilmek istendi.
Myanmar'da sınır dışı tarım olarak bilinen şey, kırsal alanların çok uluslu tarımsal sanayi şirketlerine entegre olarak devredilmesinden başka bir şey değildi. Arakan bölgesi toprağının kalitesi ve yerel tüketici pazarına erişim nedeniyle çok kazançlı bir bölge olarak tanımladığını görüyoruz. Ancak Rohingya yerlilerinin acı çekmesine neden oldu ve onların mülkiyet haklarının kaybolmasına da yol açtı.
Gerçek şu ki Myanmar ordusu Rohingyalıların köylerinden çıkarmasında önemli bir rol oynuyor ve ekonomik teşvikler ve arazi ihtiyacı da bu durumu körüklüyor. Bu bağlamda ordu generalleri özellikle emekli olduktan sonra devlet desteğiyle yabancı sermayeli şirketlere katılarak önemli ekonomik faydalar elde ediyorlar. Bu bağlamda yayınlanan bilgiler sınırlı olmakla birlikte bu gibi şirketlerin yönetiminin başında emekli bir general olduğuna dair göstergeler bulunmaktadır. Arakan tarım ve sanayi alanında daha önce faaliyete geçen iki yabancı yatırım şirketinin başında iki emekli ordu generalinin de bulunduğu belirtilmelidir.
Her halükarda Myanmar hükümeti tarım sektöründeki yabancı yatırımcıları teşvik etmek için birçok olanak sağlamak istiyor. Bu Rohingya çiftçilerinin topraklarına ordu tarafından el konulması ve entegre arazilerin devri ve tarım sektörüyle ilgili tesislerin inşaatı için koşulların kolaylaştırılması, üretim ve ihracat, gübre ve zirai ilaçlar, paketleme, depolama endüstrileri gibi ilgili faaliyetler yoluyla yapılmaktadır.
Değerli dinleyiciler, Myanmar'da Rohingyalı Müslümanların Soykırımı isimli dizi sohbetimizin 4. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Gerçekleşecektir Rabbimin vaadi, yerine gelecek enbiya ahdi. Alt üst olacaktır şeytanın tahtı, hatemi efsiya geldiği zaman. Son bulacak hayat denen bu zindan, kıtlık görmeyecek diyar-ı Kenan. Yakup çekmeyecek bir daha hicran, o Yusuf-u Zehra geldiği zaman. Zahir olur bir bir alemde sırlar, kış son bulur, güneş olur aşikar. Nergis gülü eder alemi gülzar, baharı kainat geldiği zaman. Seraba koşanlar bulur meynab, sakinin elinden olurlar harap. Açar ay yüzünden yarımız hicap, o nesimi hayat geldiği zaman. Kabe'den semaya kaimin sesi, yükselip mest eder aşık herkesi. Can verir aleme kutsi nefesi, ruhların tabibi geldiği zaman. Acılar, hüzünler artık son bulur. Zalimler kahrolur, mazlumlar gülür. Alem faziletin bezmine gelir. Aşıklar habibi geldiği zaman. Kuruyacak kökü yalan dolanın, son bulacak devri gaspın talanın. Gülistan olacak alem inanın, o cennet tavusu geldiği zaman.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22.
Thank you. Müzik